İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. İlahi Nizam ve İnsan programında bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Hasan Onat. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hocam bugün yine zor bir konuyu konuşacağız. İnsan konusu. Ne kadar konuşsak konuşacak mevzunun daha da artarak değil mi bize döndüğünü fark ettiğimiz bir konu. İnsanın değeri, insanın hayatı, hayatın içerisinde insanın hayatiyeti, evet, canlılığı ve bununla ilgili meseleler ve insanın varlık olarak durduğu yer, potansiyeli, Allah'ın yaratışındaki insan ve insanileşme sürecindeki insan, insan olarak doğan ama insan olma yolunda neler yaşayan insan. Böyle biraz uzun uzun bahsettim ama
evet.
Bütün konuşacağımız konuları kuşatabildim mi bilmiyorum. İsterseniz İnsan suresiyle bir başlangıç yapabiliriz hocam, ne dersiniz? 76. sure Kur'an'ın, dinleyicilerimiz belki merak ederler, Kur'an alırlar ellerine bakarlar. İnsan suresi bize insanı anlatan bir sure aslında, değil mi? Başlığı
i̇nsanı,
da insan.
İnsanı anlama ile ilgili bir takım anahtar bilgileri bize veriyor ve insanı anlama konusunda İnsan suresi bana göre olağanüstü bir çerçeve çiziyor. Yani o açıdan gerçekten de önemli. Yani hemen şunu söyleyeyim. Bir, Kur'an'daki her ayet insanla ilgili. İki, her surede insan var. Üç, Kur'an'ın bütünlüğünde bir insan modeli adeta gizlenmiş gibi. Dört, insan ismiyle bildiğimiz bir sure var Kur'an'da. Dolayısıyla bu şunu hemen ortaya koyuyor. Yani hakikaten Kur'an birebir insana karşılık gelen ilahi bir kitap. Ve Kur'an insanı nasıl anlayacağımız konusunda bize hem bir ana çerçeve veriyor hem ufuk açıyor. O yüzden İnsan suresiyle başlamak insanı anlama noktasında kanaatimce isabetli bir başlangıç noktası olmalı diye düşünüyorum.
Neler var hocam, genel olarak bir bahsedelim. Sonra da sizin daha vurgu yapmak istediğiniz konular varsa oralara gelelim. Mesela insanın yaratılışıyla ilgili veya insanlık serencamı ile ilgili İnsan suresinde ne anlatıyor bize?
Mesela hemen surenin başında deniliyor ki insanın anılmaya değer bir varlık haline gelmesi için bir hayli zaman geçti. Bu yani iki şeye işaret ediyor. Bir, bu teoriler Big Bang üzerinden belki dillendiriliyor ama evrenin bir başlangıcı var. İşte büyük patlama, ondan sonra sürekli genişleyen bir evren ve bu evrensel varoluş sürecine baktığımızda yani herhalde hiç kimse ilk başlangıçta canlıların varlığından söz edemez, bitkilerin varlığından söz edemez. Ortada bir varlık alanı var. Sürekli genişleyen evrenin içerisinde ilk yaratılan cansız varlıklardan sonra ilk yaratılanlar bitkiler oluyor. Daha sonra diğer hayvanlar ve bu süreçte en son nokta diyebileceğimiz yerde insan var. Yani bir insan suresi. İnsanın böylesine bir tekamül içerisinde, böyle bir sürecin içerisinde adeta hatta İmam Maturidi'nin bir ifadesi var. Yaratmanın diyor zirve noktasında insan vardır. Bu enteresan bir şey. Yani yaratma sürecinin, Cenab-ı Hakk'ın yaratması sürekli, süreklilik arz ediyor. Yani bir defa yaratıp da bırakmıyor varlığı. Bu Rahman suresindeki hüve fi şe'in ifadesi, yaratmanın sürekliliğine işaret ediyor. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela işte güneş sistemi yaratıldı, olduğu gibi duruyor. Hayır, güneş sistemi, güneşteki her o enerji patlamaları, güneşin enerji verişi süreklilik arz eden bir hadise. İki, güneşin etrafındaki gezegenler sürekli dönüyor. Üç, gezegenler kendi etrafında dönüyor. Dört, bu gezegenlerden birisi Dünya. Dünyanın da etrafında Ay dönüyor. Yani burada süreklilik arz eden bir hareketlilik var. Bunu varoluşsal bütünlük içinde değerlendirin. Bu yapı içerisinde dünyada hayat var. Ve bu hayatın içerisinde işte bitkiler var, tek hücreli canlılar, diğer varlıklar derken en son noktada da insan var. O zaman insan bu evrendeki varoluşsal bütünlüğün içinde bir varlık. Siz o bütünlüğü kaybettiğiniz anda insan evrendeki yerini tahayyül edemezsiniz. Ve bu varoluşsal süreç ifadesini kullanıyoruz. Sürekli bir yaratmanın sonucu. Burada da işte zirve noktasında insanı buluyoruz biz. Peki bu insan anılmaya değer bir varlık olmak için bunca zaman gerekiyor. Yaratıldığı anda anılmaya değer bir varlık mı? Hayır.
Allah'ın aslında ilk ben insan yaratacağım yeryüzünde dediğinde herhalde yani bu potansiyelden söz ettiğini anlıyoruz sizin bu anlatmanızdan, değil mi? Yani bu hedefi koyuyor aslında. Yani bir insan var etmek olarak değil de insanlaşan, o süreci yaşayan bir varlık. O potansiyeli taşıyan, işte değer üreten, bilgi üreten, dünyayı imar eden. Yani her şeyi ben onun hizmetine veriyorum ama o da onları nasıl yapacak acaba, bir göreceğiz, bakacağız. Yani bu insan tanımı şimdi en başta hani öyleyse, zirve buysa, insanın kendi içinde de böyle bir yukarıdan aşağı doğru bir geliş var ve o zirveyi yakalamak meselesi çok da kolay bir şey değil gibi sanki.
Korkarım insan olmak tam da bununla alakalı.
Bununla alakalı.
Şöyle ki... biyolojik olarak bakın, diğer canlılarla insan arasında öyle çok da fazla bir fark yok aslında.
Evet.
Peki fark nerede? Fark işte insan suresinde, Mülk suresinde dikkat çekilen çok enteresan bir şey var. Hayat bir sınav. Ve buradaki fark nereden kaynaklanıyor?
İnsanın o sınavı fark etmesinden kaynaklanıyor.
Yani siz hayatın bir sınav olduğunu, hayatın bir anlamının olduğunu, yaratmanın bir amacı olduğunu bilmek, önce bunu bilmek, keşfetmek, sonra buna uygun yaşamak ve insan olmak durumundasınız. Yani insan olmak işte insan suresinde dikkat çekilen o anılmaya değer hale gelecek zamana ihtiyacı olmayı gerektiriyor. Bu iki şekilde insanın yaratılışında böyle bir zamanın geçmiş olduğunu biz o varoluşsal süreçte yakalıyoruz ama ikinci bir nokta daha var. O da şu: eğer siz anılmaya değer bir varlık, evet, olmak gibi bir niyete sahipseniz, bu birdenbire oldum demekle olmuyor.
Olmuyor.
Emekle, çabayla, değer üreterek, enerjinizi salih amele dönüştürerek ve yani insan olmanın biyolojik olarak var olmaktan daha fazla bir şey olduğunun farkında olarak gerçekleştirilebilir. Yani insan olmak biyolojik olarak var olmaktan ibaret değil. O zaman bizim hayvanlardan bir farkımız kalmaz ki. Ama eğer insansak, şimdi bunu anlaşılır hale getirelim bu cümleyi. Hayvanlar da görüyor, biz de görüyoruz.
Bazıları bizden daha iyi görüyor, değil mi? Bazıları görmeleri
daha güçlü.
Görüyor, bazıları
tabii
gece görüyor.
Tabii.
Sizin o yetenekleriniz yok mesela ama o ona göre programlanmış, ihtiyacı o yönde çünkü.
Hayvanlar da işitiyor, biz de işitiyoruz. Söylediğiniz gibi bazı hayvanlar bizim duyamadığımız çok daha fazla sesleri duyuyorlar. Peki fark nerede burada? İşte insan suresinde o hayatın bir sınav olduğuna işaret eden ikinci ayetin devamında insana işitme ve görme yetisi verildi diyor. Ne demek bu? Şimdi bu salt görmenin ötesinde bir şey. Şimdi burada o Bakara suresinin başlarında geçen insana isimlerin öğretilmesi meselesi var. Aslında görme, işitme, mesela yapılan araştırmalar bizi şu noktaya taşıyor. Hayvanlar gördüklerini varlık olarak görebildikleri kadar görürler. O varlıkların ne olduğunu bilmezler. Yani hayvanlarda da bir bellek var. Bir takım bilgileri kaydediyorlar ama onların yaratılış programı kayıt sistemlerinin işittikleri ve gördükleriyle alakalı kayıt sistemlerinin varoluşsal tehlike arz edip arz etmemesiyle alakalı. Ses duyduklarında o kendi varlıklarını tehdit ediyor mu, etmiyor mu noktası. Ama
yani
insan
güdülerle
öyle değil.
Hareket ediyor.
Tabii.
Hayatta kalmak tek amaçları.
Tabii.
O anda. Evet.
Tek amaç hayatta kalmak, yani kendilerine zarar verip vermeyeceği noktasından meselelere bakıyorlar. Ama insan öyle değil. Şimdi çok ilginç bir şey anlatayım ben çocukluğumdan kalan. bir gün tarlaya ekmek götüreceğim, yemek götüreceğim. Tarlada çalışanlar var ama ben o tarlayı bilmiyorum. Anam dedi ki oğlum bunu sen götüreceksin. Ben de daha yani 6-7-8 yaşlarında bir çocuğum. Dedim ki ben bilmiyorum orayı nasıl götüreceğim. Anam bana dedi ki bak oğlum dedi eşeğe bineceksin. Birinci defa sağa dönmek ister döndürmeyeceksin dedi. İkinci defa sağa dönmek ister bir başka yolda yine döndürmeyeceksin. Üçüncüsünde o sana dedi tarlayı bulur. Ben çok şaşırdım tabii o zamanki aklımla ve hakikaten gittik ve tarlayı bulduk. Ama şimdi düşünüyorum bu hayvanın buradaki zihnindeki belleğindeki kayıtlar sadece gördükleriyle alakalı o yoldan defalarca gidip gelince onu belleğine kaydetmiş.
Yani öncesinde de onun gideceği yollar tabii, varmış ama sizin tabii, yolunuz orası değil. Siz tabii, o zaman eşeğiz. Hayır. İpi sizde siz onu yönlendireceksiniz ama eşek de kendi kendine bir yol buluyor.
Buluyor ama
hafızasına kaydetmiş.
Yani ne,
ama bilinç yok.
Olay bu işte. Evet. Fark burada ortaya fark çıkıyor. Burada. Ve insanın farkı anladığı olay ve olguları yorumlayarak zihninde sembollerle ifade edebilmesi. Hayvanlar bunu yapamıyor işte.
Ve bunu dönüştürebilmesi, bakın, transfer edebilmesi, hayata katıp onunla yoğurup tekrar tekrar değil mi hocam gündemde tutabilmesi.
Bir ilerisi var. Yani. İnsan gördükleriyle, işittikleriyle kavramsallaştırma yetisiyle bir dünya yaratıyor.
Dünya yaratıyor ve zaten emrolunduğu şey de bu. Yani evet. Daha sizin söylediğiniz ayet daha başka ayetlerde var. Bu denenme, hayatı hı hı. nasıl imar edeceksiniz anlamına gelen şeyler bunlar. Yani sadece burada nefes alıp vermek
değil.
Ve de bir ömrü tüketmek değil. Ama o ömür içerisinde ne yapacaksınız, ne edeceksiniz ve bütün bunların hepsi bu sizin söylediğiniz süreçlerden evet. geçerek ortaya çıkan şeyler. Peki hocam bu kadar önemli insan olmak, insan olmanın farkı. Peki nasıl oluyordu bu kadar değerli bir varlık, bu kadar şerefli bir varlık, bu kadar zirve noktası dediniz ben o notlarımı aldım. Yaratmanın zirve noktasındaki bir varlık. Aynı zamanda da yani Kur'an'ın da yine ifadesi esfele safilin evet. yani en aşağıların aşağısına düşebilen bir varlık.
Ya, potansiyel
kendini
olarak
de tüketen bir varlık, başkalarını da tüketen bir varlık. Yani her anlamda tüketen bir varlık. Sadece yani yaşamına son veren, başkasının canına kıyan, yani dünyanın nimetlerini sadece kendine belki alabilmek adına, güç elde edebilmek adına. Bütün bunların hepsini bugünkü dünyamızda görüyoruz değil mi? Bunu, bu fark etmiyor yani Müslümanım diyen de yapıyor bunu, demeyen de yapıyor. Yani biraz işler karıştı gibi geliyor. Nasıl olabiliyor? Yani bu kadar üst düzey potansiyeli olan bir varlık neden bunları kullanmaz da kendini hep böyle belli bir sınırın altında tutar diye düşünmeye başlıyorum ben.
Vallahi ben de bunu çok düşündüm. Özellikle de Müslümanların yaşadıkları bölgelerin kan gölüne dönüşmesi çok canımı acıttı. Acıtmaya da devam ediyor. Ve geldiğim noktayı söyleyeyim. Kolay anlaşılır şekilde biraz açarak gideyim izin verirseniz.
Estağfurullah.
Yani insanlarda bu yani insan olmak üzere yaratılmış. Siz insan olmak için özel çaba sarf ederseniz insan olursunuz. Bu özel çaba sarf etme dediğimiz şey nedir? Bir, aklınızı etkin kullanacaksınız. İki, yaratıcı yetilerinizi salih amele dönüştürebileceksiniz. Üç, insanı insan yapan yüksek değerleri hem inşa edeceksiniz hem hayata taşıyacaksınız. Bunun sonucunda ne çıkar? Bunun sonucunda dünyayı imar edersiniz. Bunun sonucunda medeniyet çıkar. Bunun sonucunda bilim ve teknoloji ortaya çıkar. Kısaca nedir bu? Eğer siz fıtratınıza uygun davranırsanız, ilkeli olursanız, enerjinizi doğru kullanırsanız medeni insan olursunuz ve medeniyet yaratırsınız. Fakat bunun tersi de doğru. Yani yeryüzündeki canlıların içerisinde insan kadar doğayı tahrip edebilen başka bir varlık yok. Hiroşima'ya atom bombası atıldı. Hala ot bitmez. Hala o bölgedeki insanlar nesillerdir tehdit altında. Yani dünyayı yaşanılabilir bir yer olmaktan çıkarma potansiyeli insanda var. Kur'an dilinde bu ne biliyor musunuz? Yasin suresinde geçiyor. Allah'a kafa tutan, hasım olan, düşmanlık yapabilecek potansiyelde bir varlık. Allah'a düşmanlık yaptığınız zaman sizin zaten düşmanlık yapamayacağınız yol, başka bir yer kalmaz ki. O zaman buradan çıkan sonuç nedir?
Bu sonsuzca özgüven nedir hocam? Nereden geliyor? Ben bunu çözemiyorum. Yani Kur'an'da da bunun ipuçları olmalı aslında. Yani insan böyle bir varlık da ne kadar da aciz. Aciziyetini de hemen fark edebilen bir, ama herhalde aklında tutamıyor onu, değil mi? Çok çabuk unutuyor.
Hayır, aklında tutamama değil. Şimdi burada başka bir şey var. Yani bal gibi de aklında tutuyor aslında ama yani öldükten sonra dirilmeyi kavrayabilmek düzey ister. Belli bir seviyeye gelmediğiniz zaman böyle onun anlam ve önemini kavrayamazsınız. Halbuki aslında bütün mesele ne? Biz isteyerek bu hayata gelmedik ama yaşamak durumundayız. Ve bize aklımızda kutsal kitaplarda hayatın bir sınav olduğunu söylüyor. Peki bu sınavdaki başarı ne? Neye dayalı? Aklı kullanmaya, enerjiyi etkin kullanmaya bağlı. Bu çok karmaşık değil bunlar yani. Ama şimdi eğer siz insan olmanın başlı başına bir değer olduğunu, insan olmak için emek harcamak gerektiğini bilemezseniz o zaman yaratıcı yetilerinizi kullanamazsınız. Kur'an başta uyarıyor bizi. İşte kalbin mühürlenmesi nedir? Sürekli olumsuz işlerin içindeyseniz bir süre sonra alışkanlık haline gelir ve siz o kötülüğün kötülük olduğunu fark edemezsiniz.
Kur'an'ın normaliniz o olur.
Normaliniz
kötülük
o olur. Doğru
normal
söylüyorsunuz.
Bir şeymiş gibi olur.
O zaman kalp mühürlenmesi dediğiniz şey gerçekleşir. Bizim Müslümanlar zaman zaman Kur'an'daki bu tür kalp mühürlenmesi gibi bir takım uyarıları, bunlar diyor müşriklere ait. Hayır, insana ait bunlar. Müşriklerin daha kolay kalbi mühürlenir, doğrudur. Ama siz eğer hem Müslümanım deyip hem müşrik gibi davranırsanız, gözünüzü kırpmadan insan öldürürseniz sizin de kalbiniz mühürlenmiş demektir. Bu gerçeği biz atlıyoruz çoğu zaman.
Hocam bu gözünü kırpmadan insan öldürme meselesi, yani çok şeyler yaşıyoruz. Dinleyicilerimiz tabii ki bunların hepsinin farkında. Türkiye'de böyle bir zor bir süreçten geçiyor. Ona da dua ediyoruz sürekli ama yani nasıl olabiliyor bu gözünü kırpmadan? Bir de şöyle anlıyoruz ki bazı durumlarda ulvi bir değer için yapıldığı da iddia ediliyor. Nasıl olabiliyor? Yani bunu yapan kendisini de iyi bir insan, iyi bir Müslüman, hatta çok şeyleri de hak eden, hani dediniz ya ahiret duygusu, yani bu dünyada olmadı ama öbür dünyada iyi bir yer edineceğim Allah katında, o duyguyla hareket ederek ve bunların da Kur'an'da yazdığını düşünerek, öyle öğretiliyor onlara herhalde bir yerlerden, nereden öğretiliyor bilmiyoruz ama Kur'an'da böyle şeyler mi yazıyor hocam? Neler öğreniyorlar
bakın,
bunlar?
O zaman en kestirme yoldan bu soruya cevap vereyim. Önce inanırsanız her şeyi ispatlayabilirsiniz. Kur'an'ı kendi bir takım taleplerinize cevap bulmak amacıyla kullanırsanız istediğiniz size malzeme verecek ayetleri bulabilirsiniz.
Önce inanırsanız
her şeyi ispatlayabilirsiniz. Her şeye meşruiyet bulabilirsiniz. Bu kadar basit.
İzahı ama anlamamız lazım şimdi. Ne yapacağız
zaman,
önce peki inanmayacağız
bak,
da?
O zaman şu cümleyi kurayım. Kur'an fa'lem ennehu la ilahe illallah der.
Fa'lem yani
bil. Bilmek sizin akli yetilerinizi kullanmakla mümkündür. Kur'an der ki size ve la takfu ma leyse leke bihi ilim. Hakkında bilgi sahibi olmadığın hiçbir şeyin peşinden gitme. O zaman önce inanmak, körü körüne inanmak Kur'an'a aykırı bir davranıştır.
İşte bu.
Önce buradan başlayalım işe.
İnandıkları için yapıyorlar çünkü.
Tabii,
böyle olduğuna inandıkları için yapıyorlar.
Tabii. Yani,
ama bunun böyle olduğunu nereden biliyorlar? Kur'an'da böyle bir şey var mı?
Kur'an tam tersini söylüyor diyor ki yani. Bilmediğin şeyin ardına düşme. İnne sem'a vel basara vel fuada, bütün kalp, göz, akıl, bütün bunlar sorumludur yaptığınız ettiğiniz şeylerden. Kur'an o kadar detay uyarılar var ki, Kur'an size diyor ki herhangi bir sözü işittiğiniz zaman dinleyin, anlayın, en güzeline uyun. Bakın bunları Kur'an söylüyor. Yani burada biz birini öldürmeye karar veriyorsak, onu öldürmek noktasındaki kararımızı destekleyecek malzemeyi hadislerden de bulabiliriz, başka yerlerden de bulabiliriz. Bu gayet kolay. Ama Kur'an size diyor ki önce bilin, neyin ne olduğunu bilin. Bizim şu anda işte imanı öncelememiz cehaletin zirve yapmasından kaynaklanmaktadır. Yani Müslüman insan bilerek hareket eder, bilerek yaşar.
Bilerek iman eder.
Ve bilerek iman eder tabii. Bilerek iman eder. Ve Müslüman insan şunu da bilir. Kur'an'ın dışında bizim vahiy muamelesi yapabileceğimiz hiçbir bilgi yoktur. Evet, bu böyle işte. Ama siz eski fıkıh kitaplarını elinize alır, oradan malzeme çıkartırsanız, o kitaplarda o zamanın koşullarında verilmiş fetvaları kullanırsınız. Onları da din zannedersiniz. Bu din değil. Bu Kur'an'ın diliyle ataların dinine inanmaktır. Yani siz geleneği kutsallaştırmış oluyorsunuz. Siz aslında İslam'ı yok ettiğinizin farkında değilsiniz.
Ama burada, bu ne kadar zor bir şey hal aldı gözümde. Yani hep bu İnsan suresinin ilk ayetini aklımda tutuyorum da konuşma boyunca. Yani gerçekten zormuş o zaman insan olmak. Çünkü bütün bunların hepsi işte bu sürecin içerisinde olması tabii, gereken şeyler. Tabii. Düşüneceksiniz, anlayacaksınız. Evet. Karar vereceksiniz, o kararınızın sorumluluğunu, değil mi? Her zaman için insan tabii, kendinden mesul. Yani tabii, birileri beni örgütledi, birileri bana para teklif etti, birileri beni yaptı, bu yaptı. Hayır. Allah'ım ben de bugün bu durumdayım diye nasıl çıkacağım ben onun huzuruna?
Kesinlikle böyle bir şey yapamazsınız. Kur'an size diyor ki dileyen inanır, dileyen inkar eder. İşte İnsan suresinde başlangıçta ve surenin başında ve sonunda vurgulanan bu. Yani inanıyorsanız siz inanırsınız. İnanmıyorsanız sonucuna katlanırsınız.
Ama hem inanıyorum deyip de hem de yani inanan insan gibi davranmayanlar da o zaman hiçbir hak iddia etmeyecekler.
Ama
öyle
bakın
anlaşılıyor.
Burada tabii mazeret olmuyor. Olmuyor. Yani mazeret yok olmayacak. Bu işin. Çünkü ikinci bir şey var. İkinci bir Kur'an'ın bence son derece evrensel bir ilkesi daha var. Diyor ki velâ tezürü vâziratun vizra uhra. Yani kimse kimsenin günahını çekmez. Yani biz şu anda konuşuyoruz, bile bile yanlış yapmayız ama yanlış bir şey söylediğimiz zaman bunu doğru kabul edip eğer birileri bununla amel ederse biz söylediğimizden sorumlu oluruz ama onlar yaptığından sorumlu olur. Çünkü ne diyor Kur'an? Kimse kimsenin günahını çekmez. Bakın bu o kadar mühim bir şey ki bu da. Üçüncüsü de diyor ki Kur'an ve en leyse lil insani illa masi'a. İnsan için dünyada ve ahirette evrensel bir ilkedir bu. Ancak yaptığının, çalıştığının, hak ettiğinin karşılığı vardır. Buyurun üç tane ilke.
Bu hak ettiği ve yaptığı, hani çalıştığı derken insanlar şöyle anlıyor olabilirler. Yani olumlu yaptığının. Hem olumlu hem olumsuz. Vallahi, hani bir insan çok kötülüğe de çalışıyorsa ona da bir kudret, bir irade, bir şey yaratılıyor hocam. Yapıyorlar yani patır patır bu işi yaptıklarına göre. Demek ki Allah kim hangi yolda çalışıyorsa ona öyle, o yolda bir güç veriyor. Ama bu da işte ne demek? Bunlarla karşılaşacağınız günü bekleyin demek.
Vallahi daha ileri bir şey söyleyeyim mi? Buyurun öldükten hocam. Sonra dirilme sürecinde çok enteresan bir şey var. Bizim hep göz ardı ettiğimiz. O da şu. O süreçte hayatın yani insanın sakladığı, gizlediği her şey, yaptıkları, yapmadıkları da insanın karşısına belgeleriyle çıkıyor. Belgeleriyle. Kur'an bunu söylüyor.
Hocam o zaman sizinle bir sonraki programımızda buradan da duyurmuş olalım. Bu karşılık meselesini konuşalım. Yani ahireti konuşalım. Dolayısıyla dünyayı konuşalım. Ahiret için dünyayı konuşalım. Ve de nasıl çıkacak bu belgeler karşımıza? Doğrusu ben bunu çok merak ettim. Eminim Kur'an'dan belgeler vallahi değil öyle mi? Ayetlerle söyleyeceksiniz.
O zaman ben bir ayeti hatırlatayım.
Onunla da başlayalım bir sonraki
öyle
program
olsun.
Hocam.
Diyor
lütfen
ki Kur'an, men kâne fî hâzihi âmâ fehüve fil ahiret âmâ. Dünyada diyor kör olanın ahirette de gözü kördür. Bu bildiğimiz manada körlük değil yalnız.
Peki bunu konuşacağız hocam.
Görme özürlü olmak anlamında değil bu.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Onat hocamız idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.